الحمد لله رب العالمين استدلال غیر مباشر صفحه 115 اهداف آشنایی با انواع استدلال های غیر مباشر، آشنایی با تعریف استقرا و انواع اون، بیان ارزش علمی استقرا، شناسایی با تعریف تمثیل، شناسایی ارکان تمثیل، آشنایی با تعریف قیاس، بیان ارکان قیاس، شناسایی انواع قیاس. الحمدلله گچن bölümü bitirdik ki çok karmaşık bir bölüm. Artık
bundan sonra el ele verir daha inşallah.
Bundan sonra yok, bu kadar da artık yok. Bundan sonraki şeyler daha çok
gitsin, bir daha gelmesin.
Evet. Bundan sonraki bölümler daha böyle insanın hoşuna gidecek bölümlerdir.
İnşallah.
Evet. Artık bu bölüm istidlal-i mubaşir idi. Yani kaziyeler arasındaki ilişkilerle biz kendi konumumuzu belirliyorduk. Sözün bilahare istidlalımızı yapıyorduk. Şimdi ise istidlale gayri mubaşir. Dolaylı istidlal. Bu doğrudan istidlal, bu da dolaylı istidlal. Burada biz inşallah dolaylı istidlalda, yani ispat etmek istediğimiz konuyu bir takım mukaddimelerle, yani bir mesela bu öteki istidlaldan farkı buydu ki, öteki istidlalda sadece kendi kaziyemizle onun zıddı, nakizi veya aksi veya arasındaki ilişkilerle biz konumuzu belirliyorduk. Yani bilahare biz bir şeyi biz ispat etmeye çalışıyoruz. Biz bir kaziyemiz var. Mesela örneğin diyor ki Allah'ın mevcudun kaziyesi. İşte bu bizim iddiamız idi. Bunun doğruluğunu neyle ispatlıyorduk? Bu kaziyenin nakizi ya zıddı veyahut aksi müstevisi ve aksi nakizi veya nakzleriyle, nakz-ı muhdu, nakz-ı mehmur, nakz-ı terefeyn ilişkileriyle kendi sözümüzün doğruluğunu veyahut da eğer karşımızdaki muhatap bir iddiada bulunuyorsa onun iddiasının çürüklüğünü, yalanlığını bu ilişkilerle ispat etmeye çalışıyorduk. İstidlal-ı gayri mübaşirde, dolaylı istidlalda biz ispat etmek istediğimiz konuyu birkaç mukaddimeyle, sadece bir kaziye değil, birkaç sözü bir araya getirmekle, ya daha düşünce, yani hani düşünmek nedir diyorduk, düşünmek ibarettir. İnsan meçhuldan maluma, malumdan meçhule gitmek. Mesela diyelim sen bir konu var, meçhuldur, bilmiyorsun. Onun için ne yapıyorsun? Bilinen bilgilere müracaat ediyorsun. Bilinen bilgilere müracaat ediyorsun. O bilinen bilgileri bir çeşit düzene sokuyorsun. Mukaddimeler kuruyorsun. O mukaddimelerden de bu bilmediğini anlamış oluyorsun. İspat etmiş oluyorsun. İşte bu bir konuyu ispat etmek için bilinen bilgilere müracaat edip onları belli bir düzene sokarak onlardan bilmediğimizi keşfetmeye istidlal-ı gayri mubaşir deniliyor. İstidlal-ı gayri mubaşir. Örneğin farzen diyelim ki biz alemin yaratılmış olduğunu bilmiyoruz. Alemin bir yaratanın olduğunu bilmiyoruz. O zaman ne yapıyoruz? Mesela istiyoruz ki alemin yaratılmış olduğunu, yani bir yaratanın olduğunu ispat etmek için ilk önce alemle ilgili ve arz edeyim ki bilinen bilgilere müracaat ediyoruz. Şimdi bilmiyoruz acaba alemin bir yaratanı var mı yok mu? Peki bunu bilmiyoruz isek ne biliyoruz alem hakkında? Ona müracaat ediyoruz. Bakıyoruz ki alem hakkındaki bilgilerimizi biz düzene soktuğumuzda bir özellik yakalıyoruz alemde. Bakıyoruz ki alem hakkındaki bilgilerden bilim bize bunu gösteriyor ki bu alem örneğin 15 milyar sene önce yoktu. Big Bang teorisi. Bilim ispatlıyor ki, diyor ki bu alem 15 milyar sene önce yoktu. Geçmişinde bir yokluk var. Ve o zaman alemde bir neyi bulmuş olduk? Geçmişinde yokluk olmayı bulduk. Yani ne başka da, yani alemin sonradan varlık aldığını bulmuş olduk. Sonradan varlık almakın anlamı nedir? Hadis. Yani sonradan olma. Sonradan olma. Arapçada hadis denilir. Hades. Hadis yani sonradan var olan. O zaman biz aleme müracaat ettik. Dedik ki alemin bu özelliğini biz biliyoruz. Nedir? Alem sonradan var olmuş. O zaman ikinci bir soru, ikinci iş, sonradan var olanla ilgili bilgilere müracaat ediyoruz. Diyoruz ki sonradan var olan bilgi olan şey acaba bir var ediciye ihtiyacı var mı yok mu? Ona müracaat ettiğinde bakıyoruz, diyoruz ki zihnimiz diyor hayır. Bu alemin özelliği bu diye sonradan var olmuş. Sonra ikinci bir bilgimiz devreye giriyor. Diyor ki her sonradan var olanın mutlaka bir var edeni gerekiyor. Çünkü sonradan var olmak nedir? Yokluktur. Yokluk olduğuna göre ona eğer var, manası bir varlık kendisinde yoktur. Her şey ki kendisinde değil ve sonradan bulmuşsa demek onu ona veren var. Onu bir kimse ona vermiş. O zaman diyoruz ki alemdeki varlık sonradan var olmuş. Her sonradan var olanın da bir vereni vardır. O zaman alemin de bir varlık vereni vardır. Demek ki alemi yaratan var. Bu istidlal yöntemi biz ne yaptık? Mesela bilmediğimiz için bilgilerimize müracaat ettik ve bilgilerimizi belli bir düzene soktuk. Bu düzenden sonuca vardık. İşte bu şekildeki istidlal yöntemine istidlal-i gayr-i mubaşir denilir. Dolaylı istidlal. Buyuruyorlar ki dolaylı istidlal çeşitleri 3 çeşittir. Yani biz 3 çeşit dolaylı istidlal yöntemimiz olabilir. 3 çeşit dışında olmaz. Bu dolaylı istidlal yönteminde ya biz tümel bir bilgiden, genel bir bilgiden cüz'i bir bilgiyi elde etmiş oluyoruz. Tümelden tekile gitme yöntemi. İlk önce bizim bir kapsamlı bilgimiz var. O kapsamlı bilgiden cüz'i bir bilgiyi de doğurmuş oluyoruz. Tümel bilgiden cüz'i bir bilgiye gitmek. Yani kulliden cüz'iyeye gidiyoruz. Bildiğimiz şey tümel bilgidir, kulli bilgidir. Bilmediğimiz şey ise cüz'idir. Cüz'iyi bilmiyoruz, o kulliye müracaat ediyoruz. Ki o bunu biliyorduk. O kulliyi bildiğimiz için o kulliden bu cüz'iyi elde etmiş oluyoruz. Bu istidlal yöntemlerinden bir yöntemdir. Bu yönteme mantıkta kıyas denilir. Yani kıyas yöntemi. Mukaddime olarak, bilinen bilgi olarak başvurduğumuz bilgi tümel olursa, kulli olursa ve o kulliden cüz'i bir sonuç elde eder isekse mantıkta bu çeşit istidlal yönteminin ismi kıyastır. Veyahut da cüz'i bir bilgiden yola çıkarak tümel bilgi elde ediyoruz. Bilmediğimiz bir genel kuraldır. Genel bir bilgiyi bilmiyoruz. Acaba böyle bir kulli bilgi var mı yok mu? Bu sefer cüz'iyat üzerinde araştırma yapıyoruz. O cüz'iyat üzerinde araştırma yapıyoruz. Sonucunda genel bir bilgi olarak ortaya bir hüküm veriyoruz. Yani mesela deneme yapıyoruz cüz'iyat üzerinde. Örneğin en basitinden mesela bilmiyoruz acaba su kaç derecede donar farzen, kaç derecede kaynar. Bunu çeşitli sular üzerinde, deniz suyu, ırmak suyu, dağdaki su, ovadaki su, yani elimize ulaşan çeşitli sular üzerinde bulanık su, arı su, maden suyu filan bu sular üzerinde teker teker deneme yapıyoruz. Deneme yaptığımızda görüyoruz ki bunların her birisi 0 dereceye geldiğinde donuyor, 100 dereceye çıktığında sıcaklık kaynıyor. O zaman bu tekil tekil yapan cüz'i denemelerden külli bir hüküm çıkarmış oluyoruz. Diyoruz ki sular 0 derecede donar, 100 derecede kaynar. Sular 100 derecede kaynar ve 0 derecede donar bir genel bilgi oldu, külli bilgi. Bu külli bilgiye nereden yola çıkarak vardık? Cüz'iyat üzerinde deneme yaparak. Veya mesela diyelim hayvan bilim adamları mesela insan hayvanlar üzerinde araştırma yapıyorlar. Örneğin diyorlar ki mesela hayvanlar mesela acaba yemek yani yedik şeylerini gıdalarını yerken bunlar nasıl yiyorlar? Ağızlarındaki çalıştıkları uzuvlar hangiden? Çeneleri, ağızların alt kısmı çalışıyor yoksa üst kısmı ya ikisi mi? Bunu bilmiyor insan. Bütün canlılar üzerinde teker teker araştırma yapıyor ve bu sonuca varıyor. Mesela her hayvanın, her canlının yemeğini yerken hangi uzvunu ağzında ezme istediğinde onu çalıştırdığını dikkat ediyor. Birer birer o zaman şu sonuca varıyor. Diyor ki hayvanlar yemeklerini yerken, gıdalarını alırken alt çenelerini çalıştırıyor, hükmünü çıkarıyor. Bu hükme nereden var mesela bilim adamları? Bu birer birer hayvanların üzerinde gözleme yaparak. Hayvanlar üzerinde gözleme yaparak bu sonuca varmış oldu. Şimdi bu şekilde tekilden, cüz'iyattan kulliyata giden hükmün de yani istidlal yöntemleri ismi de istigradır. Ya mesela istigra yani araştırma, ya gözlemleme veya deneme mesela bu sizin şeyde gözlemleme, deney ve gözlem. Deney ve gözlemin Türkçe karşılığı istigradır. İstigra yani deney ve gözlem. Bu da bir istidlal yöntemidir. Biz mesela bir genel hükmü bilmiyoruz. Onun o konuda bir mesela kanaata varmak için cüz'iyat üzerinde deneyler yaparak veya gözleme yaparak bir sonuca varmış oluyoruz. Bu da ikinci yöntem. Üçüncü yöntem istidlal yöntemi cüz'iyat. Bir cüz'iden başka bir cüz'iye sonuca varmak. Yani başvurduğumuz bilgi kaynağı cüz'idir yine. Sonuca varmak istediğimiz külli değil. O nedir? O da cüz'idir. Bu arz edeyim ki mesela bunun daha çok mesela ehli sünnet fıkhi hükümlerde de bu yöntemi kullanıyorlar. Ehli sünnetin kıyas dedikleri yöntem fıkıhta Ebu Hanife'nin kıyas dediği yöntem bu yöntemdir. Örneğin farzen diyelim ki bir konunun şeriatta bir konunun hükmünü biliyor. Başka bir konu da var onun hükmünü bilmiyor. Bu sefer bu bildiği konudan yola çıkarak bilmediği konunun da hükmünü çıkarmaya çalışıyor. Nasıl çıkarıyor? Bakıyor diyor ki ben bildiğim bu konu ile öteki konu arasında bir benzerlik var. Bunların bir ortak noktaları var. Diyor ki ben bak bu şey ki hükmünü biliyorum. Bu ötekisi ki hükmünü bilmiyorum. Her ikisi bir noktada, bir ortak noktada benzeşiyorlar. Ya da aynılaşıyorlar. Her ikisi bu ortak noktaya sahip. Hala her ne kadar bu farklı bir şey ise çünkü bununla da ortak noktaya sahipse, aynı ortak noktayı paylaşıyorsa, bunun hükmü bu ise, onun da hükmü aynı şey olması lazım. Sen de örnek olarak mesela, farzan Kur'an-ı Kerim'de haram kılınan içki şaraptır, hamr. Hamr şaraptır. Şarap demektir. Peki, acaba şarap dışındaki başka mesela diyelim ki bira veya diğer içki türleri, affedersin rakı ve benzerleri, bunlar acaba haram olabilir mi? Kur'an'da fakat şarap denilmiş. Şarabın hükmünü biliyoruz, haramdır. Ama bu bira ve benzerlerin Kur'an-ı Kerim'de ismen hükmü veyahut da şeriatta ismen Allah hükmü geçmemiş. Bu ehli sünnet alimi diyor ki, bak bu şarap ki haramdır, bunun da öteki ki şarap haram olduğunu biliyoruz. Ötekisi ki mesela diyelim haram olduğunu bilmiyoruz. Onunla bunun arasında bir ortak noktaları var. Benzeştikleri bir ortak noktaları var. Her ne kadar mesela renkleri tutmuyor, her ne kadar yapılan maddeleri tutulmuyor filan ama ortak bir noktaları var. Nedir? Şarap da sarhoş edicidir, o da sarhoş edicidir. Demek ki bunların bir ortak noktası olduğuna göre buradan yola çıkarak bu haram ise haram olması gerekiyor diye bir sonuca varıyor. Buna kıyas, Ebu Hanife bu yöntemle istidlal, yani şeriattaki bilmediği hükümlerin kaynağını, ana kaynak olarak bu yöntemi seçmişler. Şimdi bu yöntem, ben bu örneği verdim. Ama mümkündü mesela diyelim ki bu bilim dalında da benzer şeyler, konular olsun. Bir bilim adamı mesela diyelim ki bir araştırma yapıyor, bu konuyu biliyor, bir de ona benzer bir konu var. Acaba o da aynı bunun gibidir, bu aynı kurallara tabi midir, değil midir diye düşünürken mümkündü ki diye ki bunların ikisinin ortak bir noktaları vardır. Demek ki her ikisini de aynı kural, kaideler, hepsi hakkında da geçerlidir diye hüküme sonuca varabilir. Bu hüküm, bu şekilde yönteme, istidlal yöntemine temsil denilir. Mantıkta ismi temsil. Temsil yani misal, misaldan yola çıkarak örnekten, misal, temsil, örnek, örnekten yola çıkarak başka bir örneğin az edeyim hükmünü veya da bir onun hakkında bir bilgi elde etmeye de temsil. Şimdi acaba bu üç yöntemin her üçü de aynı derecede itibar sahibi midir? Yani bir itimat kaynağı olarak, yani biz doğrudan bu üç yöntemin üçü de doğru mudur? Biz bilgi edinmede bu her üç yöntemi de kullanabilir miyiz? Bu bir soru. Kullanabildiğiniz takdirde bilgi kaynağı olarak bunların her ikisi, her üçünün de değeri aynı mıdır? Bir kere şunu arz edeyim. Fıkıh, yani hem bilgi dalında da öyledir. Arz edeyim ki kesin bilgiyi bize doğuracak yegane, kuşkumuzu %100 giderecek yegane istidlal yöntemi, arz edeyim ki en güçlü yöntem kıyas yöntemidir. Yani ne? Yani tümelden cüz'iye, kulliden cüz'iye gitme yöntemi. Bu yakın getirir. Yani mesela örneğin biz bütün sonradan gelenlerin, var olanların yaratana ihtiyaç olduğunu bildiğimizde şu şeydeki anlasak sonradan var, dedik bunda bir yaratanı mutlaka vardır. Bu yakın haberdir. Yani buradan elde edilen bilgi %100 doğrudur. Şüpheye asla meydan bırakmaz. İnsanın kalbinde %100 yakin ve itminan, sarsılmayan bir itminan kaynağı olur. Yani tam itimat edilen bir yöntemdir. Eğer mesela diyelim ki bu yöntemle tümelden, kulliden yola çıkarak az edeyim ki cüz'iyatın hükmünü bilme yöntemiyle biz de aynı şekilde mesela inancımızı veya fıkhı fark etmez. Her yerde bu yöntemi kullansak, bu yöntemde bir sonuca varsak bu sarsılmaz bir bilgi bizde doğurur. O zaman eğer mesela bizim itikatlarımızda bu yöntemlerle istidlal eder isek, bu yöntemlerle ispat edebilirsek itikatlarımızı, bundaki artık itikat sarsılmaz itikattır. Artık yer göy de birbirine değse bu sonuç değişmez. Yani burada insanın kalbi rasih bir inanca ve itikada ve yakine ulaşmış olur. Bunda şüphe yoktur. Aslında bu yöntemde Şia fıkhında ve Şia usulunda bu mantıkta böyledir. Bu kıyas dediğimizi Şia'da usulda akıl, hücciyeti akıl ve hücciyeti yakın diye bahsi geçer. Usul ilminde inşallah okuyacaksınız. Bir mesela usul ilminde biz fıkhın neler, fıkıh hükümleri hangi delillerle elde edebiliriz? Hangi şeyler, hangi yollar bize delil olabilir? Bunu usul ilminde araştırıyoruz. Usul ilminde şu kural ilk önce arz edeyim. Biz yine insanın kesin olarak bildiği bilgilerden, şüphe götürmediği bilgilerden birisi şudur ki her şey ki bizatih değil, yani bil gayr, başkasından kaynaklanan, neyse, neyi kaynaklanan, varlığı, sıfatı, her şey ki başkasından kaynaklanan, kaynaklanmaktadır. Kullu ma bil araz, arazi olan her şey nihayetinde bizatih olan bir şeye dayanması, varması, sonuçlanması, ona varması %100 zorunludur. Yani biz olamaz ki bir silsile meydana getirelim, o silsiledeki vakı olan her şey bilaraz olsun. Bu mümkün değil. Mesela diyelim ki biz mesela alemin yaratanı mesela diyelim ki insan kim var etmiştir diyelim anne babadan olmuş. Anne baba nihayetinde gidelim mesela diyelim ileriye topraktan sudan. Toprak su neden aydan güneşten, güneşten kopan parçadan, güneş neden bilmem neden şundan bu silsileyi böyle her birisini birbirine dayaya, bağlaya bağlaya sonsuza kadar götürmemiz imkansızdır. Her bir bil araz olan yani başkasından kaynaklanan nihayetinde son bulması gereken bir nokta olacak. Bir yerde son bulacak ki orası diyeceğiz ki bu başkasından değil, bu kendisindendir ve kendisinden olmayanların menşeidir. Kullu ma bil araz labudde en yentehye ila ma bizzat. Her arazi olan sonunda bizzat olana ulaşmak, varmak zorundadır. Bu mesela diyen varlık açısını böyledir. Eğer benim varlığım başkasındansa, benim sebebim varlığı da başkasındansa nihayetinde bu sebep silsilesi bir yere varmalıdır ki o demelidir ki benim varlığım artık başkasından değil. O dedik benim kendim, varlığım varlık. Benim varlığım kendimdendir ve ben varlığı kendinden olmayanlara varlık verenim. Varlık açısından böyle. Sıfat açısından örneğin. Eğer mesela diyelim ki ilim, bizde olan ilim bil arazdır. Biz ilmi, bizzat kendimiz, ilim bizim zatımız değil. İlim öğrendik. Bize bir ilim öğreten var. O ilimi öğretenin ilmi neredendir? Ona bulacağız. Onun ilmi ya kendisinden değilse o da bir başkasından. O da bir başkasından. Nihayetinde bu bilgiler sonunda bir bilgiye varmalıdır ki o bilgi demeli ki ben kendim bilgiyim, ben bilgiyi başkasından almıyorum. O zaman bu bil araz olan bilgiler nihayetinde bizzat olan bilgiye varmak zorundadır. Aksi takdirde olamazlar. Yani eğer biz hem diyelim ki alemde bilgi var, hem de bütün bilgilerin menşei başkasındandır. Ve bizatihi bilgi olan bir varlık yoktur. Manası budur ki, yani hiç bilgi gerek olmaması lazım. Şöyle diyelim, şimdi burada bir tane sıfır yazıyoruz. Bu sıfır yani boşluk. Bilgi yani burada yoktur. Tamam, buna bir de burada bazen diyelim ki oldu bir artı. Dedik ki bu sıfırdı, buraya bir nereden geldi, bilgi geldi buraya. Dedik ki burada bir tane bilgi kaynağı var dedim. Buradan aldı onu. Bu oraya verdi. Bunu da sordu. Bu neredendir? Bu da diyecek ki ben de icabında şuradaki bilgiden aldım ben. Ben de ondan. Biz diyoruz ki bunlar ki ilk başta sıfırdılar, bu sıfırın içerisinde bir rakamı bilgi geldiyse, bunu bilgi diyelim böyle, bilgi arz edeyim ki bu nihayetinde gerek bir yere gerek ki bu bilgi ola artık kendisinden, yani bu bunun gibi sıfır olmuyor. Bu bizatihi bilgi olan. Eğer öyle olmazsa biz farz edelim ki burada bizatihi bilgi olan bir varlık yoktur. Hepsi ilk başta burada mesela diyen bilgi yok. Bilgi yok, bilgi yok, bilgi yok. Sonsuza kadar böyle sıfırlar. Böyle sıfır farz edersekse hiçbir zaman bunların içerisinde bilgi denilen bir şey oluşamaz. Çünkü böyle geriye dönüp baktığımızda hep sıfırdır. Sıfırlar hiçbir zaman artıya dönüşemez. Eğer artıya dönüşüyorsa bir yerde, demek ki eğer bu sıfır ise artı olduysa bu ona artırdı, birisi verdi. Bu da öyle, bu da öyle. Nihayetinde gerek bir kendi artı olana ulaşması lazım. Ki bu artık bu sıfır değil. Bu artık burada durmalı. Demeli ki ben işte bu sıfır olup da sonra artı olanların kaynağı benim. Bunların hepsi bana dayanıyor. Kullu ma bil arz yentegle ma bil zat. Şimdi biz varlık açısından biz kendimize baktığımızda görüyoruz ki biz varlık açısından sıfırız. Kendi zatımızı sıfırız. Yok muydu bunda bir 50 sene önce, 60 sene önce yoktu. Şimdi varlık var. Ha demek bize bir varlık veren var. Hemen bizim yanımızda bir tane varlık veren menşe ortaya çıkıyor. Bunda demek ne var? Varlık artı varlığı var. Ona soruyoruz, diyoruz ki sen varlık nereden? O da diyse ki bundan. Tamam diyoruz, o da öyle. Senin kendinde yoktu, bu artıyı başkasına aldın demek. Nihayetinde gerek bir artıya gelen ki bu artı da artık demelidir ki ben ötemde, ben boşluk değildim, ben artıydım zaten. Sizler de sıfırdınız, ben sizlere bu artıyı kendi inayetim olarak, rahmetim olarak verdim. Bu varlık açısından da böyledir. Arz edeyim ki ilim açısından da böyledir. Her şeyde böyledir. Yani her şey ki zatı değil, nihayetinde bizzata ulaşmak zorundadır. Aksi takdirde olamazlar. Şimdi arz edeyim ki biz burada şeriat usul ilminde, usul ilmi usulda diyoruz ki fıkhın menşei, fıkhta biz hangi delilleri kullanacağız? Fıkhta mesela diyelim ki fıkhın menşei olarak dediğimizde ilmi usulda diyoruz ki kullanabileceğimiz delillerden birisi akıl. Akıl nedir? Az edeyim ki delildir. Yani yol göstericidir, yani aydınlatır. Yani bunu diyelim ki nedir? Bu akıl aydınlık böyle yazalım. Aydınlık. Bizim fıkhı açısından bizi aydınlatabilir. İkinci, nedir? Kur'an. Üçüncüsü, Peygamber'in sünneti. Başka var mıdır? Ehl-i sünnet diyor ki, mesela dört, kıyas. Azim Ehl-i sünnete gitmeden önce biz Şia'da mesela diyelim, dördüncü yazarım Şia'da icma. Dört, icma. Ehl-i sünnet diyor, beş, kıyas. Biz bunu kabul etmiyoruz, şimdi diyeceğiz. Kıyas dediğimiz zaman temsil oldu. Temsil. Şimdi burada okuyoruz. Şimdi bunlar ne diyoruz? Bunlar delil yan ne? Yani bunların hepsi, bunların her birisi bu delildir, yani bu şeydir, nurdur. aydınlatıyor yani. Fıkhı aydınlatıyor. Nur. Nur. Nur. Sünnet diyor ki bu da nur. Şimdi soruyoruz. Diyoruz ki bunların nur olması acaba mesela bu kıyas nur mu acaba kendisi bizatihi? Yani nur olmak, aydınlatıcı olmak kendi zatından mıdır? Bu bizi kıyas dedikler, bu temsil denilen şeriatta bizi aydınlatabilir mi? Aydınlık mıdır?
Hayır.
Bunu hala hayır demeden önce mesela diyorlar ki hayır bu aydınlık olması lazım. Niye? Misal diyorlar ki buna aydınlık olma yöntemini nereden aldı bu? Diyorlar ki bunu mesela Kur'an'dan veya sünnetten aldı. Yani bize Kur'an ve sünnet misal ara iddia bu. Kur'an ve sünnet dedi ki ya bak size ben kendim aydınlığım. Kur'an dedi ben aydınlığım. Ben bu kıyasa da aydınlık verdim. Siz bundan da alabilirsiniz. O zaman bu kıyas bil gayr aydınlık oldu. Yani iddia. Bu nurdur. Nurun bil gayr. Bil gayr nurdur. Geldi icmaya. İcma mesela Şia'da soruyoruz. Diyoruz bu icma acaba nur mudur? Aydınlatıcı mıdır? Şia diyor nurdur ama bunun nuru da bil gayrdir. Bu nuru nereden aldı diyor bu nuru icma? Diyor ki bu da nuru yine Kur'an ve sünnetten almıştır. Sünnete geliyoruz. Diyoruz ki sen nursun. Sen nuru nereden aldın bu nuru? Sünnet diyor ki sünnet yerine peygamberin masum sözü. Bu sünnet yani aydınlatıcı. Yani acaba bu aydınlatıcı olmayı bizatihi sünnet kendisi bize tek başına diyebilirim ben nurum. Sünnet diyor ki hayır ben de nurum ama nuru bir gayrim. Niye bir gayr nursun? Diyor ki sünnete uyulması gerektiğinin hükmünü veren başka bir şey var. Yani benim nur olduğuma hükmeden bir şey var. Nedir? O da akıldır. Ben nurluğumu akıldan aldım. Ben kesmeledim, ben sıfırdım burası, boşluktu. Akıl dedi ki sen de aydınlatıcı olmak zorundasın. Niye? Çünkü sen bir kimsenin sözcüsün ki yalan konuşmazsın. O zaman sen de aydınlatıcısın. Ben nurumu buradan aldım. Beni hüccet yapan akıl oldu. Geliyoruz Kur'an'a. Kur'an sen nur musun? Diyor nurum elbette. Peki senin nur olman kendinden midir? Diyor ki eğer akıl olmasaydı ben yine kendimin nurumu kime ispat edecektim? Ben de nurumu akıldan aldım. Ben de nurum nuru bil gayrim ben. Akıldır ki diyor ki Kur'an Allah'ın kitabıdır. Uyulması gerekiyor. Ben nurluğumu akıldan aldım. Akla geliyoruz. Diyoruz ki akıl sen nursun. Sen nurumu nereden aldın? Diyor benden öte bir şey yok ki ben nurumu oradan alayım. Ben zaten aydınlığım kendim. Ben nuru bizzat nurum ben. Ben nurum bizzat nurum. Ben ki hükmediyorum diyorum Kur'an'a uyun. Ben hükmediyorum peygamber uyun. Ben hükmediyorum ki ben anlıyorum Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğunu. Eğer buradan akıl atar isek sen, buradan bunu alır isek, bunu buradan götürdük. Buraya akıl boşluğu bırakalım. Kur'an'ın bize Allah'ın kelamı olduğunu kim söyleyecek? Ne söyleyecek? Bir gün hayvanlar veyahut da sefihler, deli divaneler Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğunu anlar mı? Peygamberin peygamber olduğunu anlar mı? İcmanın veyahut da kıyasın bize yol gösterecek yollar olduğunu anlar mı? Akıl olmadığından Kur'an da hücciyetini kaybeder. Yani Kur'an'ın bize uyulması gerektiği, Kur'an'ın nur olduğunu hükmedecek bir menşe kalmaz. Peygamberin nur olduğunu hükmedecek bir menşe kalmaz. Peygamber kime peygamberdir? Akıl sahiplerine peygamberdir. Kur'an kime? Allah'ın kelamıdır akıl sahiplerine. O zaman aklın ve Kur'an'ın hücciyetini yani delil olduğunu, yani Kur'an ve akla, şeye, sünnete ve icmaya veya kıyasa bunlara uyulması gerektiğine hüküm eden ve bu hükmünü başkasından almayan, kendisine bağlayan, benim diyor, benim, hakem benim. hakemliği, son hakem burada nedir? Bu akıldır. O zaman aklın nuru bir zattır. Akıl nurun bir zat. Bu bir zat son ilk hemen kendisinden sonra Kur'an'ı gördü dedi. Kur'an da nurdur. Ondan sonra peygambere sünneti gördü dedi. O da nurdur. Ondan sonra farza icmayı gördü dedi. İcma da nurdur. Ondan sonra ehl-i sünnet iddia ediyor ki kıyası gördü. Kıyas da bir nurdur. Şimdi o zaman bunun nihayetinde ne oldu? Bunların hepsi bir gayriydi, geldi, bizzata ulaştı. Eğer bu bizzat hüccet olan, bizzat nur olan, bizzat delil olan bu olmasa bir gayr olan hiçbir şey ortada kalmaz. Eğer yeryüzündeki insanlar akıldan yoksun olsalar, hepsi Mongol varlıklar olsaydı, Mongollar, insanların bazıları Mongol'du biliyorsunuz yazın. Hepsi Mongollardan teşkil olsaydı, Kur'an diye bir şey anlam bular mıydı? Sünnet diye bir şey anlam bular mıydı? Peygamber diye bir müessese olur muydu? İcma diye bir müessese olur mu? Olmaz, hiçbir şey olmaz. O zaman demek ki aklın hücciyeti zatidir, bunların hücciyeti akla dayanıyor. Şimdi Şia diyor ki, arz edeyim ki, bu mantıktaki kıyas hemen kıyas akıldır. Akıldır. Ve arz edeyim ki bu akıldan kaynaklanan bir hüküm yakin haberdir. Akıl hemen bu kıyas yöntemiyle neye varıyor? Yakine varıyor. Hücciyeti diyor. Mesela usul dinde okuyoruz ki hücciyeti yakin bizzat est. Yakinin hücciyeti bizzattır. Akıl yakinin menşeidir ve onun hüccet oluşu zatidir. Yani artık akli az edeyim ki biz ve akılın ürünü olan yakini niçin hüccetli sorusu anlamsızdır. Diyoruz ki yakın niçin hüccetli mi olur mu? Ben şimdi yakinim var diyorum ki gündüz. Sen Allah gündüzün bu yakinin ki var gündüz olduğuna bu ne malum ki hüccet? Kardeşim bu adı ne malum yok ki malumdur bu. Yakin malumdur. Ne malum değil. Ha, yakin yani malum. Yani hücceti el veya hücceti yakin denir. Şimdi arz edeyim ki ama o diğer saydığımız Kur'an, mesela sünnet, icma ve bunlar diyorlar ki arz edeyim ki hücciyet bunlar değil. Yakini zatı değil bilharaz. Niçin bilharazdır? Niye zatı değil? Çünkü ne Kur'an-ı Kerim'den, Kur'an'dan elde ettiğimiz, sünnetten elde ettiğimiz, icmadan elde ettiğimiz, kıyastan elde ettiğimiz sonuç hiçbirisi %100 yakin değil. Zaruriyet dışında. Mesela diyelim ki biz istiyoruz ki Kur'an'ın, çünkü Kur'an'ın Allah Teala'nın bu sözünün anlamı bu mudur? %100 kanada varmamız mümkün değil. Kur'an'dan biz sadece ne elde ediyoruz? Zahir. Kur'an'ın zahirini anlıyoruz. Kur'an'ın %100 hükmünü bilen fakat peygamberdi. Biz Kur'an'dan ne anlıyoruz? Zahir. Kur'an'dan fakat zahir elde, zahiri mana. Diyoruz ki evet, bu ayetin zahiri budur. %100 mu bu? Allahu alem. Ben onu %100 diyemem. Peygamber olsa diyebilirdi, imam olsa diyebilirdi. Ben yok, ben %100 diyemiyorum. O zaman zahir. Zahir nedir? Ne? Bilgi olarak nedir? Zan. Zan ya da itminan. İtminan. Yani yakın yine değil, %100 diyemiyorsun. Evet, yani bu böyle olması büyük ihtimaldir diyorsun. Zandır, zannı kabidir, itminandır. Ama acaba %100 mü budur? Yok, %100 diyemem. O zaman çünkü Kur'an'dan bize elde ettiğimiz hüküm zann olduğu için zannın hüccet olması, yani bir zannın, yani itminanın bizim yolumuzu aydınlatması, bu diyor ki ben %70 aydınlatıyorum, %90 aydınlatıyorum, %95, %99. Ben %100 aydınlatamam diyor. %100 aydınlatan akıldır. Ben %99 aydınlattığım için yine bir zerre bir karanlık orada kalıyor. O zaman benim bu %99'umun uyulması gerekiyor, o bir ihtimalin atılması gerektirdiğin konuda ben akla dayanıyorum. Akıl diyor ki, hala ki sen %90, %99, %70 bir aydınlık gelmişsen, sen bu %70'i yine takip et yani. Burası, bu o ihtimal, o karanlık ihtimali çok sayma. Bu, burada dayanacağı kaynak ne oluyor yine? Akıl oluyor. Şimdi temsile gelelim. Biz şimdi temsilde bahsediyorduk. Yani ehl-i sünnetin kıyasında. Ehl-i sünnetin kıyası, biz ne yapıyorduk diyorduk orada? Temsilde, cüz'iden, danisteli, hükmü, yek, cüz'i, bevasteye, cüz'iye, diğer. Bir hatırı, şebahat, beyni, andu. Ehl-i sünnet bu yöntemi bir yöntem olarak kabul etmiş. Şia demiş ki bu doğru değil. Niye doğru değil? Çünkü diyormuş ki sırf bir kıyasla, bir benzetmeyle biz Allah hakkında hüküm vermemizin bize bu hakkı veren Kur'an'a ben bu hakkı kime sordum? Akla sordum. Akıl dedi tamam. Sünnette akla sordum. Orada dedi tamam. Ama kıyasta akla soruyorum. Diyorum ki akıl sen ne diyorsun? Bu ikisi birbirine benziyor. Bunun da hükmü budur. Acaba bu hükmü tekisine geçirebilir miyim? Bunun da ona bağlayabilir miyim? Sen burada bana garanti veriyor musun? Benim arkamda durabiliyor musun? Akıl olarak. Akıl diyor ki burada ben yani sırf benzerlikten dolayı bir konuda ben hüküm diyen böyle de deme cüretini bulamıyorum. Niye? Çünkü çok emsallar görüyorum ki birbirlerine benziyorlar ama farklı durumdadırlar. Misallar çoktur. Evet, bazı yerlerde bazı birbirlerine benzeyenler araştırıyorum, görüyorum ki tamam birbirlerine benziyorlar, aynı zamanda hükümler aynıdır ama birçok örnekte buluyorum ki birbirine benziyorlar ama hükümler daha farklıdır. Aynı hükme sahip değiller. O zaman bu yol bana pek öyle güvenilir bir yol değil. Burada sen çok büyük bir iddiada bulunmak istiyorsun. Diyorsun ki Allah'ın hükmü budur demek istiyorsun. Yani Allah'a bir şeyi isnat etmek istiyorsun. Ama neye dayanarak isnat ediyorsun? Burada sırf bir benzerliğe dayanarak. Benzerlik bana çok cılız bir zan veriyor. Bu cılız bir zanla sen Allah'a nasıl bir hüküm isnat edebilirsin? Edemezsin. Olaysa akıl diyor ki ben bunun arkasında değilim. Burada akıl diyor ki ben bu sizin kıyasınızı arkasında duramıyorum. Ben Kur'an'ın arkasında durdum, ben sünnetin arkasında durdum. Hala icma'yı da aşırıdı, onun arkasında durabiliyorum. Ama bu temsil dediğiniz şeyde, mantıktaki temsil ve fıkıhtaki kıyas dedikleriniz, bunun arkasında ben duramıyorum. Çünkü durarsam kendimi sorumlu hissedeceğim. Bana yarın sorarlarsa ki sırf bir zanna dayanarak niçin Allah'a? Oysa ki görünüm ki Allah'ın zannına yermiş yani. Ama burada bir elimde bir belge yok ki ben zanna dayanarak Allah'a hüküm vermeye. Dolayısıyla Şia ne yapıyor? Diyor ki kıyas hüccet değil. Hani İmam Sadık Aleyhisselam'la Ebu Hanife'nin karşılaşmasında Ebu Hanife'ye dedi ki sen Duymuşum ki insanlara Allah'ın hükmü konusunda fetva veriyorsun. Yani kendine imam olduğunu iddia ediyorsun. Peki sen bu imametlik makamını, bu Allah'ın adına konuşma yetkisini neye dayanarak veriyorsun? Dedi ki birçok şeyleri Kur'an'dan çıkarıyorum. Ya sünnette buluyorum. Ya dedi ki peki sen eğer bir konuda Kur'an ve sünnetten kesin belge bulamadın, orada ne yapıyorsun? Dedi orada da kıyas ediyorum dedi. Kıyas ediyorum dediğinde imam diyordu ki la tebiz, kıyas etme. Kıyas etmekle Allah'ın hükmü bilinmez. İlk kıyas yapan şeytandır. Bak şeytan kıyas yaptı kendisiyle Adem'e. Dedi bende üstünlük var, onda aşağılık var. Hiç olur mu ki üstün aşağıya boylayısın? خَلَقْتَنِ مِنْ نَارَ وَخَلَقْتَهُ مِنْ تِينَ Beni ateşten, ateşin üstünlüğü var, kalabesi var, gücü var, yıkıcılığı var. Toprak cılız bir şey, zayıf. Ben üstüne, sen diyorsun ki boyun eğ o güçsüze, o zayıfa. Kıyas yaptı, helak oldu. Sen nasıl kıyas yaparak Allah'a hüküm sende buluyorsun? Yani cahillik. Sen ki cahilsin, Allah'ın hükmünü bilmiyor isen, nasıl kendini Allah'ın hükmünü bilenlerin makamına koyup da Allah adını konuşma yetkisini kendinde buluyorsun? Sonra birçok örnekler verdim Kur'an-ı Kerim'den ki dedi ki bunlar, yani İslam hükümlerinden, bunlar birbirlerine benziyorlar ama kesin olarak hükümleri farklı değil. Farklıdır, aynı değil. Peki o zaman bu yöntemle sen kendini helak edersin. Sen bu yetkiye sahip değilsin. Sen alim değilsin. Sen müteallimsin. İlim öğrenmek ihtiyacı duyan birisisin. Hel men efemen yehdi ilel hak Kur'an hakku en yuttebe hakkı hidayet eden mi uyurmaya layıktır? اَمَّنْ لَا يَهِدِّي اِلَّا اَنْ يُهْدَى Yoksa o kimseyi ki elinden tutulmadıkça, hidayet edilmedikçe hidayet bulmayan. Senin konumun kör insan konumun. Sen önümü görmüyorsun ki, yoldan geçmeyi bilmiyorsun ki ta başkasını da elinden tut, yoldan geçiresin. Gerek bir gören ola ki senin elinden tuta geçire yoldan ve sen oysa kör olarak kalkmışsın. Başka körlerin elinden tutmaya çalışıyorsun. Bir kör bir diğer körün elinden tutarsa önündeki o da görmediği için kuyuya düşer. İkisi de orada boğulur. Helak olurlar. O zaman sen kendini imam makamında sunmana, insanlara din temsilci olarak sunma hakkına sahip değilsin. Bu temsil işte budur. Temsilden ne oluyor? Biz geliyoruz bu iki şey arasında benzerlik olduğunu görüyoruz. İşte buradan bir sonuca varmış diyoruz. Bu zan, bu temsil, acaba bu doğru mudur? Ben şimdi burada izah ettim ki doğru değil. Yani özellikle şeriatta, dinde doğru değil. Ve arz edeyim ki şeriat dışındaki konularda, bilim alanında, dünya işlerinde, ben mesela diyelim ki bu sıvıdır, o da sıvıdır, birbirlerine benziyorlar, bu sıvının hükmü olsun diye mesela diyelim ki, aynısı, bu böyle de o da böyle deme hakkına, mesela bilim dalında az edeyim ki söyleme yetkisine aklen sahip miyim? Diyor ki burada sadece bir zan doğar. Bu zandan dolayı da bir bilgi oluşmaz. Bunun o kadar bir değeri, yani bunun değeri zannın değeri oranındadır. Zannın değeri neyse bu yöntemin değeri de budur. Hop, hala okuyalım. Burada biz temsil üzerinde durduk. İstigra da öyledir. İstigraya arz edeyim ki istigradan biz hala temsil neydi? Bir cüz'iden başka bir cüz'e geçmektir. Kıyas olarak diyorduk onun el sünnette. İstigra da cüz'iyatı araştırmak ve o cüz'iyattan bir genel kural çıkarmak. Bu doğru mudur? Buyuruyorlar ki istigra iki çeşittir. Bir istigra var ki istigrayı tam derler. Yani ben araştırıyorum mesela cüz'iyatı. Mesela buradaki mesela diyelim ki araştırdığım cüz'iyatlar bir etrafında bir daire var. 10 tane ferdi var. Bu 10 tane ferdin teker teker hepsinde deneme yaptım. Aynı sonuca vardık. O zaman burada bir genel kural çıkardım. Dedim ki bütün bu fertlerin genel kuralı budur diye yazdım. İstigray tam hüccettir. Yakin de getirir insanı. Çünkü hepsi teker teker. Hiç dışarıda kalmıyor. Eğer istigray tam olar ise bu doğrudur, bu yöntemdir. Ama bir de istigray nakis. Burada 1 milyon fert var. Ben 1 milyon araştırmadım. Geldim 100 senesinde deneme yaptım. Bir sonuca vardım. O zaman bir tane hüküm çıkarıyorum. Diyorum ki bu 1 milyonun tamamı da aynıdır. Bu istigray nakis. İstigray nakis nedir? Diyorum bu da yine zan doğurur. Çünkü bilahare ihtimal var ki bu diğer fertlerde bir takım farklı özellikler ortaya çıkar ki bunlar da yoktur. Dolayısıyla istigray tam nakis de hücciyeti zan oranında, yakin oranında değil. Peki istigra varlık aleminde mümkün mü? Yani şeriat konusunu bırakalım. Varlık aleminde biz istigra yaparak, mesela diyelim ki örneğin, bu su örneğinde verdim yani. Bir istigra yaparak %100 yakin olan, yani kesin olan bir sonuca varabilir miyiz? Biliyorlar ki istigra olarak kesin sonucu, istigranın sonucu kesin değildir. Niçin? Çünkü varlık alemindeki bir konunun fertleri geçmiş zaman ve gelecek zaman sonsuz fertlere sahiptir. Hiçbir kimsenin de bu sonsuz fertlerin tamamını araştırması mümkün olmadığına göre o sonsuz bir kısım ki araştırılmıştır, diğer kısmı oranında yine de ihtimal, aksi ihtimaller söz konusudur. Aksi ihtimal olduğu yerde yakın olmadığına göre zandır. O zaman istigranın değeri zannın değeri değericedir. Burada biz az edeyim ki tam güvenilir bir yöntem değil. Hop, okuyalım hemen kitabın üzerinden. Hemen guna ki der dersi güzeşte işare şod, nasıl ki geçmiş derste işaret olundu. Berai isbat yek müdda be du suret mitevan istidlal numud. Bir iddiayı ispat etmek için iki şekilde ona delil getirebiliriz. Hani iddiayı kendiliğe karşı taraf. Der remişi nuhus ba icad-ı teghir der yek kaziye bidun istinan de mukaddime-i harici. Birinci yöntemdeki mübaşir doğrudan delil getirmektir. O kaziyenin, o iddia edilen kaziyenin kendisinde bir değişiklik yaparak, yani ya onun aksini, ya nakizini, ya zıddını, ya aksi nakizini veya bunlardan, bu bildiğimiz, okuduğumuz şeylerden, kurallardan birisini onun hakkında icra ederek onun doğruluk veya yanlışlığını test edebiliriz diyor. Derrebeşi nuhus, ba icad-ı teghiyyir der yek kaziye, bir kaziyen kendisine ve bidun istinad bi mukaddime-i harici, dıştan bir mukaddimeye, başka bir şeye var istinad etmeksizin, müracaat etmeksizin müddai hudra bi isbat nirasanen, ki kendi iddiası ispat ediyor. Doğru veya yanlış olduğunu, mesela karşı tarafın. Ki mentiqiyan bi on istidlale mübaşir mübeyan, buna mentiqçiler mübaşir istidlal yöntemi diyorlardı ki bunu geçen fasılda okumuş olduk. Rebişi diğer berayı istidlal bi in eski ba kenar hem nehadeni çen mukaddimi, diğer yöntem budur ki birkaç tane mukaddime, öncülü birkaç tane mukaddimeyi birbirinin yanına koyarak, yani birkaç tane bildiğimizi kendi birinin yanına koyarak böyle bir netice ders peyda mı koyayım, sonuca varalım. Bir bilmediğimiz var, bildiklerimizden birkaç tanesi birbirinin yanına dizerek o bilmediğimizin sonucuna varalım. İn revişle istidlale gayri mübaşir namde aren, buna da dolaylı istidlal yöntemi deniliyor. Bitori kulli diyor, genel olarak istidlale gayri mübaşir verse kısmetsen, üç kısımdırlar. Niçin? Çünkü dedi ki ya biz kulliden cüz'iye gidiyoruz, boğular kıyas. Ya cüz'iden kulliye gidiyoruz, boğular istigra. Ya cüz'iden cüz'iye gidiyoruz, boğular temsil. Üç tane yöntemde başka yöntem yoktur. Ki ibareten kıyas, kulliden kulliye, cüz'iye, istigra cüz'iden kulliye ve temsil cüz'iden cüz'iye. Bir delil kemter budan ehemmiyeti bahsi istigra ve temsil. ابتدا این دو بحث را به اختصار بیان کرده، در ادامه بحث قیاس میپردازیم. Diyor ki çünkü istigra ve temsil yöntemleri bilgi edinmek açısından, bilgi kazanmak açısından o kadar önemli olmadıklarını, yani çünkü bize kesin bilgi doğramadıklarından dolayı bu bilgi ve delil yöntemi olarak çok önemli deliller olmadığından dolayı ilk önce diyor ki bunları özet olarak açıklıyoruz. Daha sonra kıyas konusuna geçeceğiz. Kıyas, ben size arz ettim ki usuldaki karşılığı ne olar? Akıl. Ve hücciyeti yakın. Dikkat edin. İstigram ve temsil de az edeyim ki fıkhtaki karşılığı az edeyim ki hem o fıkhın, ehl-i sünnetin kıyası dedikleri şeylerdir. İstigraya gelelim. Her gah ez berresi çen morid cüz'i bir yek neticeyi kulli ders meyda konum. Eğer birkaç cüz'i ferdi üzerinde gözlem ve deney yaparak bir kulli sonuca varır isek in istiklalra istigrami buyen, buna istigra diyorlar. Cüz'ileri bir üzerinde araştırma yaptık, onlardan bir genel hükümet vardı. Mesela eğer çen morid ez mu'tadan ra berresi kerdi ve müşahide konum ki bişter onha anan bir kar budem ve in netice bir ders biyabim ki yeki ez ilerle girayiş bir etiyat bir kari ez. Mesela diyelim ki sosyolojide, mesela bir ülkede isteyen sosyologlar araştırma yapıyorlar. Bu ülkede mutat olmanın uyuşturucuya çocukların, gençlerin kapılmasının sebepleri nelerdir? Sosyolojiler araştırma yapıyor. Geliyor bu mutat olan çocuklar üzerinde araştırma yapıyor. Bunların ailesi, bunların çevresi, bunların yaşam biçimi. Birer birer bunlara bakıyor ki bunların hepsinde ne var? İşsizlik, fakirlik var. Ha. O zaman bir sosyolog olarak diyor ki o zaman biz bir ülkede fakirlik uyuşturucuya insanı iten etkendir. Sonucuna varıyor. İşsizlik insanı uyuşturucuya iten etkendir diye bir genel hüküm çıkarmış oluyor. İşte bunu nereden vardın bu hüküme? İşsizliğin ihtiyada ittiğini insanın sonucuna nereden vardım? Diyor ki ben gittim teker teker bu insanların ulaşabildiklerimin bunların hakkında ettim, deney yaptım, gözlem yaptım, soruşturdum, baktım, inceledim, bu sonuca vardım. O zaman bu genel hüküme nereden vardı? Cüz'iyet üzerinde incelemeden. Ve mitevan in hukmu rabbi sureti kulli sadir nümayim ki mesela bu dolayısıyla bunun üzerinde bu kulli olarak sadir ediyoruz ki bikari amel-i etiyad etsin. Bikari itiyada götüren sebeptir. Hop, diyor ki istigra berdunu es. İstigranın kendisi iki çeşittir. Bir istigra-i tam, bu bir doğrudur. Bu istigra eğer olursa febiha, bundan yakın ortaya çıkar. İstigra-i tam odur ki biz o cüz'iyatın bütün detaylarını, bütün fertlerini teker teker görmüş olalım. Ve hepsinde aynı şeyi bulmuş olalım. O zaman diyebiliriz ki bu cüz'iyatın tamamında bu var. Bu hüccettir, bu yakin de getiriyor. Doğrudur. Böyle. Her gah berayı sudur yek hükmü kullin. Ve hemeyi cüz'iyat onra mevridi, hemeyi cüz'iyat onra mevridi berresi karar deyim. Eğer bir kulli hükme varmak için o kulli hükmün uyguladığımız cüz'iyatın hepsini teker teker berresi eder isekse Çin'in istigrayına tam mı güyen, eğer böyle bir deney veya gözlem yapmış isekse buna istigrayı tam denirler. İn kısmet istigra yakin averes. Böyle bir istigra insana yakın doğurur. Evet, yakın getiren yöntemlerden birisi de budur. Yani bu çeşit istigra da hücciyeti akl bizzattır. Yani böyle bir istigranın, bu istigranın delil olduğunu daha başkasına sormayız. Bunun kendisi için, yakın getirdiği için bunun hücciyeti nedir? Zatidir. Manendin ki ezberresiye numerat-ı hemeyi danışçıyanı yek danışgah beyin netice kulli ders yapın. Bir üniversitenin bütün öğrenciler bellidir. Bir üniversite kaç tane öğrenci var? 1000 tane. Hepsinin üzerinde teker teker inceleme yapalım ki imsal muvaffakiyeti hemeyi danışçıyan derin danışgah biz dersen behter es sağlık biz işte bu ders. Hepsini baktık, hepsinin numaralarını ortaya koyduk, denedik, gözdük, hepsini mukayese ettik. Sonuca baktık ki bu sene bu üniversitede gelişme oranı %20 artmıştır. Bu daha da kesindir bu sonuç. Çünkü hepsinin teker teker numarasını bir yere topladık ve mukayese ettik. Sonuca vardık. Daha bir müracaat etmediğimiz kimse kalmamış ki. O zaman böyle bir hüküm versek, desek ki bu üniversitede bu yıl öğrencilerin ders notları %20 yükselmiştir. Bu yakinidir ve hüccettir. Hücciyeti de zatidir. İstigra-i nakis. Nakis istigra. Eksik istigra yani. Eksik araştırma. Eksik deney, eksik gözlem. Eğer ben istigra berhi az cüz'iyatı mordu berresi karar bigiren. Bigiret. Ne hemeyi ona? Eğer istigrada bu araştırmada cüz'iyatın bir kısmı incelenir ve diğer kısmına ulaşılmaz ise onlara istigra-i nakis gümüyüyen, buna eksik istigra denilir. Mesela ba müşahidi çend mord ez ab gider sed derece micuş micuş miresed beyin netice veresin ki her ab gider sed derece micuş miresed eğer biz sadece suların bir kısmını deneyerek bu sonuca varırsak 100 su 100 derecede kaynıyor. Bunu genelleme, bütün sular, her su 100 derecede kaynıyor diye sonuca varmak bu istigra-i nakıstır. Der istigra-i nakıs, çün hemen cüz'iyat mordu berresi kararına mı giren, istigra-i nakıstır çünkü bütün fertler, cüz'iyatlar incelermiyorlar. İnnu az istidlal yakin haber değil, yakin haber değil, zandır. Elbette mantıkiyan çen numune az istigra-i nakısına yakin haber midanen manen istigra-i mübteni ber tehlil ya bedihiyat başı. Diyor ki evet yakinde bir de istigra-i nakısın bir kısmı yani az edeyim ki bu temsilde de aslında böyledir. Bir kısım nakıs istigra-i da az edeyim ki yine yakın haber olarak görüyorlar. Eğer biz istigrada, araştırmada ilk başta birkaç cüz'iyetteki vardığımız sonucun sebebini bulur isek yani inceleme yaptık, bu fertte bir hüküme vardık. Bu hükmün sebebini bulduk ise dedik ki bu hükmün işte sebebi şudur. Yani hükmün sebebini anladıksa, keşfedebildikse. O zaman bu sebebi diyebiliriz ki bütün fertlerdeki bu sebep vardır. O fertler aynı hükme tabidir. Az edeyim ki ama sebebi anlamak her yerde öyle kolay değil. Anlayabilirsek ise hüccettir ama anlamamız kolay değil. Bu temsilde de öyledir. Eğer mesela bu ikisi arasındaki ben kıyas ediyorum diyorum ki bunda bu var, bunda da bu olması gerekir. Eğer bunda verdiğim hükmün sebebini anlar isem ise mensusun illet. Mesela bizim fıkhta Şia fıkhında diyorlar ki elbette eğer kıyas mensusun illet olur ise hüccettir. Kıyas mensusun illet yani ne? Yani eğer mesela diyelim ki şeriat bize dese ki ne dese? Dese ki yahrumu aleykum الخمر الخمر حرامdır. Khamr haramdır. لأنه مسكر. Diye bir açıklama yaparsa. Khamr haramdır çünkü sarhoş edicidir. Bu zaman demek ki anlıyoruz ki bu şarabın haramlığının sebebi neymiş? Sarhoşluktur. O zaman eğer desek ki bak bu hap da sarhoş ediyorsa haramdır. Bu bira da sarhoş ediyorsa haramdır diye diyebiliriz. Çünkü bu sebebi burada şeriat açıklamıştır, bunu bu sebebi burada da buluruz. Mensus-i illet, kıyas-ı mensus-i illet hüccettir. Evet, biz ama eğer kıyas şeriat tarafından böyle bir açıklama yok ise, biz sırf kendimiz, eyvah şeriat bunu niye haram etmiş diye sorsak kendimize. Ve tutsak bunun özellikleri inceleyip kendi kafamızdan, demek ki bu sebepten dolayıdır desek, bu kendi yanımızdan sahibi keşfetmek olur ki böyle bir hüccet değil. Ehl-i sünnet kıyasın bu kısmını da hüccet biliyor. Ehl-i sünnet diyor ki ben mesela diyen bu ferde baktım burada düşündüm ki bu niye haram olsun? Baktım kanaatime uydu ki bu bundan dolayı haramdır. Onda da o şey varsa demek o da haramdır diye. Oysa ki azizlerim ki bu kendi yanımızdan bir sebep üretmemin hakkına sahip değiliz. Şeriatın bir şeyin için haram ettiğinin yetkisini oradan kendimizden üretemeyiz. Ho. باب الرسیم وارد دیگر از استقراه ناقص آیا می توانید برای این نوع از استقراه هایی که یقین آور هستم نمونه هایی را بیان کنید؟ هم دیگر که استقراه ها دیدید که مثلا اگر دلیل دیانیورسا او زمان او حجیتی بله بیر استقراه اولکلرنی بولابیدید میسینیز دیور اینجلی باکن بولابیدیسیز و یا حتی بدیهیات ها حالا اونون دا اچکلاماسی بدیهیات az edeyim, yine orada sebeplerin bilinmesinden dolayı. Bedihiyet konusu inşallah gelecek bunlar, felsefede okuyacaksınız. Ustad,
ben şey, ben mobil kelime
istiyorum, mümkün kelime diye cevap edin.
Mesela,
ilk defa tercüme edin bir Farsi. Onu ki mesela der, yeki çiz mi konu, azmayış mı konu, yeki hem mesela nezaret mi konu, mesela berresi. Mesela adam ki istilahı ilmi dar ama Zeynep ne yapmadı yani?
Tehlil ve berresi.
Tehlil ne tehliliniz? Fakat yani mesela der Türkî mesela miyim deney hamur azmayışı. Gözlem yani müşahide. Mubba müşahide. Deney ve gözlem miyim der Türkî. Ki hamur istikrar işi. Böyle der Farsi hamur azmayış bir şey deney. Böyle bacayı gözlem ki hasdi der Farsi'ye istilahı hasdi derem. Hala zihnim ne yapmadı yani. Belki on inşallah.
Karantina.
Ne? Hala temsil. Temsil demi yöntemindeki dedik. Temsil dedi her kah berayı istidlal berayı yek emri cüz'i bir cüz'i diger ki bir guneyi ve on darayı müşabihet est. Mutvessil şebin. Vaktimizde bitmişti saat 2, 12, 20. Bunun konu başladı. Devam etmemiz zordur. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sellem.